Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Türkiye için kullanılan klasik bir ifade vardır. Başka ülkelerin bir yılda yaşayamadığı gelişmeleri, hadiseleri, değişiklikleri Türkiye bir haftada yaşar diye. Doğrudur. Uzun yıllardır Ankara gündemini hem iç politikada hem dış politikayı yakından takip etmeye çalışan biri olarak ifade edeceğim. Yaşadığımız tempo, karşı karşıya olduğumuz tempo, son iki haftada gözlemlediğimiz tempo Türkiye gündemi için bile insanın başını aklından alacak kadar karmaşık, kompleks, hareketli. Saray panik atak içinde, saray pürtelaş içinde. Çatırdamadan gelen seslerden anlayabildiğimiz kadarıyla sizlere burada uzun zamandır ifade ettiğim, iddia ettiğim bir şey gerçekleşmiş oldu. Cumhur İttifakı darmadağın oldu. Bunu deklare etmediler. Zira bu bir medeni ayrılma değil, bu bir medeni boşanma değil. Cumhur İttifakı vuruşarak, kavga ederek, çatışarak ayrılma kararı aldı. Bir, bunun ipuçlarını nereden alıyoruz, nereden görüyoruz bunları bugün size yorumlamaya çalışacağım. İki, bir tarafta hukuka dönmeyeceğini iddia eden, hukuk vaadini gündeme getiren, özgürlükleri, demokrasiyi, reformu gündeme getiren AKP var. Ne oldu da AKP bunları dillendirmeye başladı? Bunu devam eden soru, yorumlamamız gereken soru ise şu: AKP hukuka ve demokrasiye dönebilir mi? Dönebilirse hareket alanı nerede başlayıp nerede bitiyor? Ve MHP bundan sonra ne yapacak? Çakıcı ile birlikte bazı hamleler yaptı. Bundan sonra ne yapacak? AKP'yi nasıl bir yol haritası bekliyor? Saray rejimini başkanlık sistemiyle yoluna devam edebilir mi? Bu mümkün mü? Değilse çok kısa bir süre içinde parlamenter sisteme mi geçecek? Sizlere burada anlattığım bir seçim sistemi taslağı vardı AKP'nin, artık meclis gündemine geldi. Muhtemelen bu seçim sistemi %30 oy oranıyla %50'ye yakın milletvekili çıkartma opsiyonu olan, tamamen AKP için hazırlanmış, tüm simülasyonları AKP'nin lehine yapılmış, içinde 3 tane gizli baraj olan bir seçim sistemi gelecek. Bundan da çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Ama asıl gündem şu: damadın bile istifa ederek, bu eksik, damadın bile devlet başkanı olan kayınbabasına rağmen istifa edip kaçtığı bir sistemde, savcıların, hakimlerin satılmaya başlandığı bir sistemde neler oluyor? İsterseniz gelin adım adım bunları yorumlamaya çalışalım. Öncelikle ilk kırılmanın artık hepimiz hemfikiriz, Biden'ın seçilmesi olduğu net bir şekilde gözlemleniyor. AKP'nin kafası çok karışık. Önce Biden'ı tebrik etmeyeceklerini ve resmi seçim sonuçlarını bekleyeceklerini ifade ettiler. Ama bu sırada bir şey oldu. Çok fazla gündeme gelmedi çünkü çok fazla gündeme gelebileceği bir ortam, bir medya yok. Damadın bile çıkıp istifasını deklare edebileceği ya da istifasını haber yapamayan bir medya var. İngiliz istihbaratı sarayı ziyaret etti. Bu bir şekilde kameralara ya da yurt dışında haberlere yansıdığı için İbrahim Kalın'la görüştü dedi saray yaptığı açıklamada. Bu ziyaretten hemen sonra biz seçim sonuçlarını, Amerika'daki resmi seçim sonuçlarını bekleyeceğiz açıklamalarına rağmen 24 saat bile beklemeden Biden'ı tebrik ettiler ve gerçeği kabul etmek, kabullenmek zorunda kaldılar. Trump'ın düştüğü sendroma, travmaya düşmemiş oldular. Ya da o travmadan erken çıkmış oldular. İngiliz istihbaratının verdiği tavsiyelerle, tahmin ediyorum bu bilgiye dayalı değil ama kendileri deklare etmişti. Kendilerinin yaptığı bu deklareye rağmen seçim sonuçlarını, resmi seçim sonuçlarını beklemediler ve Biden'ı tebrik ederek yeni Türkiye'yi, tekrar yeni Türkiye'yi eski kadrolarla, AKP'nin eski kadrolarına da dönerek onları bir bir saraya çağırarak, yeni görevler vermeye çalışarak, yeniden şekillendirmeye çalışarak demokrasiye ve hukuka dönme söylemine geldiler. Şimdi bir numaralı soru şu: neden? İki sebepten dolayı. Birincisi, iktisadi olarak iflas ettiler. Muhtemelen, bu da bilgiye dayalı değil ama benim öngörüm bu. Dünyada batan ekonomileri en ucuza kurtaran, en güvenli bir şekilde kurtaran, kâr etme amacıyla kurulmuş bir banka değil, sadece batan ekonomilere destek verme amacıyla kurulmuş IMF kapısına gitme ihtimalleri olabilir. IMF onlara bir liste vermeden, onlara bir şeyler dayatmadan, onlar gururları incilmeden, kendileri sanki demokratikleşme yapıyormuş gibi, kendileri sanki tekrar demokrasiyi keşfetmiş gibi bir liste oluşturdular. Muhtemelen küresel manşetlere çıkabilmek için, işte Osman Kavala gibi, Demirtaş gibi, Ahmet Altan gibi çok önemli masum insanları serbest bırakarak, onların ne kadar masum olduğunu savunmaya başlayarak, hakimlerin aslında onların inisiyatifleri dışında bu kararları aldıklarını ifade etmeye başlayarak ekranlarda görmeye başladınız. Yola koyuldular. Bu hamleleri yaptıktan sonra muhtemelen bazı demokratik değişiklikler de yapabilirler. Kısmi af ve düzenlemeler de getirebilirler. Önce bunu yapacaklar. Bu hamleyi yaptıktan sonra Biden'dan nasıl bir sinyal geliyor? Onlara randevu verecekler mi? Onları telefonda kabul edecekler mi? Onların kısmen önünü açma ihtimalleri var mı? Yani demokratikleşeceğiz ama kardeşim bunun bir karşılığı var mı? Nakite çevirebilecek miyiz bunu diye bakacaklar. Çünkü biz şunu öğrendik artık, bunu çok iyi biliyoruz maalesef. Çok kötü bir ders aldıktan sonra. AKP İslamcılığından demokrasi çıkma ihtimali yok. AKP İslamcılığından hukukun üstünlüğünün çıkma ihtimali yok. Birazcık paraları olduğunda, birazcık hareket alanı olduğunda o enstrümanlarla birlikte Çin Rusya'ya yaklaşıp kendi otokratik rejimlerini inşa etmeyi tercih ettiler. Bundan sonra da yol haritalarının içeriye yönelik büyük düzenlemeler yapıp radikal tekrar Kopenhag kriterleri çizgisinde bir devlet inşa edemeyeceklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu tartışmamıza bile gerek yok. AKP ve aktörlerinin artık hukuka dönme ihtimali yok. AKP ve bu aktörlerin hukuku ve özgürlükleri nakite çevirebildikleri kadar hukuka, özgürlüklere ve demokrasiye dönme olasılıkları var. Bunun dışında hiç kimse Türkiye'den damadın dediği gibi, dilinden düşürmediği gibi o yapısal reformları yapıp, demokratik reformları ve cesur kararları alıp özgür, refah içinde yaşayan, şeffaf, hesap verebilen bir devlet inşa etme şansları kalmadı. Peki AKP ve MHP ittifakının fiilen bittiğini söyleyebilir miyiz? Bundan sonra bir geri dönüş olabilir mi? Bu müttefikler birbirlerine muhtaçlar mı diye bir soru var karşımızda. Öncelikle şöyle bakalım. MHP normal bir parti değil. Yani MHP işte aman ben parlamentoda olayım, olursam ne âlâ ama olmazsam zaten kadrolar üstünden bir kadrolar hareketidir MHP ve Ülkücü Hareket. Devlet içinde zaten AKP döneminde planladıkları kadar birçok hedefe ulaştılar, güçlü noktalara, konumlara geldiler. Kılıçlarını kınında çekmek üzere bekliyorlar. Zaten AKP'den nefret eden bir hareket. Sadece bu dönemi kullanarak daha da güçlü bir pozisyona gelmeyi hedeflemişlerdi. Gelebildikleri kadar yere geldiler. Bundan sonra AKP'nin küresel suçlarını ve bu ekonomik iflası sırtlarında taşıma ihtimalleri yok. Zira belki dikkatinizi çekmiştir, belki görmüşsünüzdür. Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde Fransa ve Almanya başta olmak üzere bir bir ülkücü harekete ait dernek, federasyon ve konfederasyonlar yasaklanmaya başlandı. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'yi perde arkasından yöneten önemli partilerden birinin Avrupa'daki organizasyonları demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı olduğu için, insan haklarına karşı olduğu için yasaklanıyor. Şimdi zaten böyle üstünde baskı oluşmuş bir hareket, içeride bir de bu iflası kendi üstüne almayacaktır. AKP iflasının o karesi içinde olmayacaktır. MHP çatışarak hem de mafya suçlarından içeri düşmüş aktörleri kullanarak AKP'nin demokratikleşme göstermelik bile olsa hamle yapmasına mani olarak işte Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederek muhtemelen iddia edildiğine göre işte Diyarbakır'da avukatların basılıp evlerinden alınmasının da MHP ya da MHP çizgisindeki aktörlerin İçişleri Bakanlığı üstünden bu organizasyonu yaptıkları üstüne böyle bir iddia var. Şayet bu doğruysa, gerçekten Soylu o çizgideki aktörlerle hareket ediyorsa şöyle bir kare de çıkıyor karşımıza. Türkiye gerçekten parlamenter sisteme dönmez de başkanlık sistemiyle seçime gitmek durumunda kalırsa MHP'nin Süleyman Soylu gibi bir aktörü aday gösterip Erdoğan'ın seçilmesini imkansız hale getirme opsiyonu, hamlesi de elinde bulunuyor. Onun için MHP bildiğiniz gibi bir partner değil. MHP AKP'nin daha önce işbirliği yapıp sokağa attığı, üstünde tepindiği aktörlere benzemez. Bundan sonra AKP'nin ben yol haritasının parlamenter sisteme dönmekten yana olabileceğini tahmin ediyorum. Bu bilgiye dayalı bir şey değil. Bunu ihtiyatlı bir şekilde söylemek istiyorum. Peki niçin bunu dillendiriyorum? Şundan dolayı. Bundan sonra AKP başkanlık sisteminde kalırsa sürprizlerle karşılaşabilir. O sürpriz de seçilememek ve hiç demek. AKP bundan sonra pokeri ya hep ya hiç olarak oynayamaz. AKP bu oyunun kurallarını değiştirmek zorunda. Hala en büyük parti olmanın avantajını parlamenter sistemde bensiz bir koalisyon kurulamaz. Kimse zaten HDP ile koalisyon kurmuyor. MHP HDP ile bir araya gelmediği için parlamentoda pat oluyor. 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bir sonucu aslında AKP razı, hatta o sonuçları artık hayal ediyor. Keşke o yüzdeleri alabilsem ve parlamenter sisteme dönebilsem, densiz koalisyonun olmadığı bir çerçeve çizebilsem hayallerini kuruyor. Parlamenter sistemin Türkiye'nin gündemine gelmesi beni şaşırtmayacak. Buraya gitmeyi beni götüren en önemli ipucu değiştirmeye çalıştıkları seçim sistemi. Çok kısa bir şekilde özetleyeceğim. Tekrar olmaması için, videoyu sürekli izleyenler için ne vardı bu seçim sisteminde? Zaten dünyada bizden başka, Türkiye'den başka bir tek küçük bir Afrika ülkesinde olan %10'luk bir baraj var. Yani dünyada bırakın demokrasileri, diktatörlüklerde bile olmayan ülke çapında bir %10'luk baraj var. Bölgesel barajlar var %10'un üstünde ama ülke çapında %10'luk barajı olan dünyada iki ülke var. Biri bir kabile ülkesi, biri de mafya gibi yönetilen, mafya yöntemleriyle yönetilmeye çalışılan Türkiye'de. Şimdi bu yetmez diyor. Bu çok antidemokratik olmasına. Tüm demokrasi seçim sistemi dersleri verilirken gelişmiş ülkelerde radikal örnek olarak gösterilen Türkiye'deki seçim sistemine bu radikal baraj da yetmez diyor AKP. Ne yapacağız? Bölge barajları getireceğiz. İşte Türkiye'yi kafalarına göre 8, 10, 15, 20 neyse bölgelere bölecekler ve her bölgeye %20 ya da 25, onun adı henüz koyulmamış, ikinci bir baraj koyacaklar. Bu antidemokratik şeyi, yöntemi daha önce Özal uygulamıştı. Ama bu bile yetmiyor. Şu anda listelerden seçilen milletvekillerini de dar bölgeye getirecekler. Dar bölge şu demek, her bölgeden, o büyük bölgeler içinde küçük bölgecikler olacak ve her bölgeden bir vekil çıkacak. Yani bu belediye başkanlık seçimi gibi olacak. Sadece en büyük partinin, en önde olan partinin kazanabileceği dar bölgeler olacak, bir kişi çıkacağı için. Bu yetiyor mu? Bu da yetmiyor. İşportacı gibi oldu ama bu da yetmiyor. Bunun üstüne bir de ittifak içindeki küçük partilerin de Türkiye çapında %7 alması gerekiyor ki bir milletvekili ya da milletvekili çıkartmaya başlasınlar şartı koyacaklar, koymaya çalışıyorlar bu yasanın içine. Yani içinde tam 3 değil aslında 4 tane gizli barajın olduğu ve parlamenter sistemi gelse bile verilen oyların en az %30'unun parlamentoya yansıyamayacağı antidemokratik seçim sistemini artık despot seviyede antidemokratik bir noktaya çekmeye çalıştıkları bir teklifle geliyorlar. Karşımızdaki tablo özetle şudur. Birazcık para bulduğu zaman, Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerini başlatınca, Türkiye'nin ekonomisinin önü açıldı. Büyük bir şans AKP için. Likidite yığınları oluştu dünyada mortgage krizinden sonra. Para çok ucuzladı. Şirketler üstünden büyük paralar buldular. İnşaat üstünden Türkiye'ye büyük paralar pompaladılar. ama üretim yapmadılar. Tüm bu avantajlarla birlikte hepiniz zannettiniz ki bu adamların elinde sihirli değnek var ve Türkiye'yi uçuruyorlar. Hepimiz aslında öyle zannettik başlangıçta ve öyleydi de Avrupa Birliği normlarında devam ettikleri için. Ama artık tüm bu enstrümanlar bitti. Türkiye'nin bırakın Avrupa Birliği müzakerelerine devam etmesi, Avrupa Birliği'nden randevu alması bile artık imkansız mevcut iktidarın. Hiçbir siyasi, bakın bu koalisyonun, Türkiye'deki Cumhur İttifakı'nın temsilcileri Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanıyor. Böyle bir organizasyonla hiç kimse aynı karede fotoğraf vermek istemez. Karşımızda şöyle bir fotoğraf var. İflas edince, tüm parası bitince, yerle bir olunca demokrasi, özgürlükler, Avrupa Birliği, Biden, Amerika diyen, birazcık para kazanınca, birazcık para bulunca Rusya, Çin eksenine gidip tekrar kılıcı çekip neo-Osmanlıcı diziler üretip emperyalist politikalarla dış politika yapmaya çalışıp her alanda iflas eden, dış politikada, iç politikada, güvenlikte, iktisatta, finansta, damadının bile bırakıp kaçtığı bir tabloya dönüşen, aklı başında olmayan, devlet geleneğiyle hareket etmeyen bir yapı var. Efendim çok yoğun ve çok fazla başlık arasında işte Biden'ın seçilmesinden sonra taşların oynaması, damadın istifasından sonra Cumhur İttifakı'nın çatırdaması üstünden Ankara'da neler olduğunu parlamenter sistem opsiyonu ve ihtimali üzerinden tartışmaya, yorumlamaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.